Ayrım 17.
15. Sevgili çocuklarım, kim olduğunuz ve ne olmayı seçtiğiniz çok önemlidir. Sadece kendi deneyiminizin kalitesini seçmekle kalmıyorsunuz, benim doğamı da yaratıyorsunuz. Hayatınız boyunca size Tanrı'nın sizi yarattığı söylendi. Şimdi size şunu söylüyorum, siz Tanrı'yı yaratıyorsunuz. Bu anlayışınızda büyük çapta bir dönüşüm gerektiriyor, biliyorum. Ama dünyaya gelme amacınız olan gerçek işinizi yapmanız için bunu bilmeniz gerekiyor. Her an Tanrı kendisini sizin vasıtanızla ifade ediyor. Daima Tanrı'yı şimdi nasıl yaratacağınız konusunda seçiminiz var. Tanrı asla bu seçimi elinizden almayacak ve yanlış seçim yaptığınız için sizi cezalandırmayacaktır. Asla rehbersiz kalmayacaksınız. Size evin yolunu gösteren içsel rehber içinize konulmuştur. İçinizdeki sesi dinleyin. İçinizdeki ses sizi daima en yüksek seçiminize doğru yönlendirir. En yüksek seçiminiz sizi en büyük vizyonunuza doğru yönlendirir. Vizyonunuzdan vazgeçmeyin. İçinizdeki sesi takip edin. Size asırlar boyu öğretmenler gönderdim. Bu öğretmenlerden biri olmayı seçiyor musunuz? Bu büyük bir soru. Bu büyük bir davet. Bu büyük bir karar. Dünya bu kararınızı vermenizi bekliyor. Bu kararı verdiğinizi yaşayarak, uygulayarak deklare edeceksiniz. Siz kendinizi en yüksek düşünceniz doğrultusunda ifade edene kadar insanlığın kendisini en düşük düşünce kıskacından kurtarma şansı yoktur. Bu yüksek düşünceler sizin vasıtanızla ifade bulacak, sahneyi kuracak ve bir üst insanlık deneyimi için model teşkil edecektir. Siz yaşamsınız, siz yolsunuz. Dünya sizi takip edecektir. Tek seçimsiz olduğunuz şey yolun kendisi. Yol olduğu gibidir. Sadece yola girmeyi ne zaman seçeceğiniz size bağlı. Dünyanız kendinizle ilgili düşünceleriniz doğrultusunda oluşacaktır. Kendinizle ilgili düşünceleriniz fiziksel dünyanızda somut olarak ifade bulacaktır. Ne düşünüyorsanız onu yaratırsınız. Ne yaratırsanız o olursunuz. Ne olursanız onu ifade edersiniz. Neyi ifade ederseniz onu deneyimlersiniz. Neyi deneyimlerseniz osunuz. Kim ve ne olduğunuz odur. Neyseniz öyle düşünürsünüz. Ve daire tamamlanır. Siz kimseniz ben oyum. Siz Tanrı'yı tanımlayansınız. Sizi kendi parçamı fiziksel boyutta ifade ettim. Kavramsal olarak bildiğim beni deneyimsel olarak bilmek için. Yaşam Tanrı'nın kavramları deneyime dönüştürme aracıdır. Siz de Tanrısınız. Siz de kendi yaşamınızda aynı şeyi yapıyorsunuz. 16. Birkaç sorum daha var. Bu sorulardan bazıları gelişkin varlıklarla da ilgili. Ondan sonra bu diyaloğu bitirmek için rahatlayacağım. Bu diyalog asla sona ermeyecek. Sona ermek zorunda değil. Tanrı ile sohbetin sonsuza dek sürecek. Bu diyalog kısa zamanda dostluğa dönüşecek. Tüm derin sohbetler eninde sonunda dostluğa dönüşür. Çok yakında Tanrı ile sohbetin Tanrı ile dostluk olacaktır. Bunu hissediyorum. Gerçekten dost olduğumuzu hissediyorum. Tüm ilişkilerde olduğu gibi bu dostluk beslendiğinde ve geliştiğinde bir tür birleşmeye dönüşecektir. Bu diyalog sürecek mi? Evet, daima. Bu kitabın sonunda elveda demek zorunda kalmayacak mıyım? Asla elveda demek zorunda değilsin. Merhaba demen yeterlidir. Sen harikasın. Biliyor musun sen harikasın? Sen de öylesin oğlum. Sen de öyle. Her yerde olan tüm çocuklarım gibi. Her yerde çocukların mı var? Tabii ki. Hayır demek istiyorum ki her yerde. Başka gezegenlerde de hayat var mı? Çocukların evrenin her yerinde mi? Evet. Bu uygarlıklar daha mı gelişkin? Bazıları evet. Ne şekilde? Her şekilde, teknolojik olarak, politik olarak, toplumsal olarak, ruhsal olarak, fiziksel olarak, psikolojik olarak. Örneğin, sizin daha iyi, daha kötü, daha yüksek, daha düşük, iyi ve kötü kıyaslamalarınız, dualitenizi, kutuplaşmanızın derinliğini gösteriyor. Ayrılık batağına öylesine batmış durumdasınız ki. Daha gelişkin toplumlarda bu özellikler yok mu? Dualite derken neyi kastediyorsun? Toplumun gelişkinliği, dualite düşüncenin ayrımının derinliğiyle ters orantılıdır. Toplumsal evrim, birleşmeye doğru yönelir, ayrılığa değil. Neden? Neden birleşmek böylesine bir ölçü? Çünkü birlik gerçektir. Ayrılık illüzyondur. Toplumlar kendilerini ayrı birimler serisi olarak gördüğü ölçüde illüzyon yaşar. Gezegeninizdeki yaşam ayrılık ve dualite üzerine kurulu. Kendinizin ayrı ailelere, ayrı toplumlara, ayrı ülkelere mensup olduğunuz illüzyonunu yaşıyorsunuz. Dünyanızın evrende canlı yaşama sahip olan tek gezegen olduğu illüzyonunu yaşıyorsunuz. Kendi ülkenizin yeryüzündeki en iyi, güçlü, akıllı ülke, kendi ailenizin ülkedeki en harika, iyi, uyumlu aile olduğu illüzyonunu yaşıyorsunuz. Son olarak da kendinizin aile bireyleri içinde en iyi, güçlü, akıllı kişi olduğu illüzyonunu yaşıyorsunuz. Böyle düşünmediğinizi iddia ediyorsunuz ama böyle düşünüyormuş gibi davranıyorsunuz. Gerçek düşünceleriniz her gün toplumsal kararlarınıza, politik tutumlarınıza, dinsel yaptırımlarınıza, ekonomik seçimlerinize yansıyor. Arkadaşlıktan inanç sistemine, Tanrı ile olan ilişkinize kadar her şeyde bireysel seçimleriniz gerçek düşüncelerinizi yansıtıyor. Benden öylesine ayrı olduğunuzu düşünüyorsunuz ki sizinle konuşmamın mümkün olmadığına inanıyorsunuz. Kendi deneyimlerinizi bile yadsıyorsunuz. Benimle bir olduğunuzu yaşadığınız anlara bile inanmayı reddediyorsunuz. Böylece sadece birbirinizden uzaklaşmakla kalmıyor, kendi gerçeğinizden de uzaklaşıyorsunuz. Kişi kendi gerçeğinden nasıl uzakta olabilir? Görmezden gelerek, gördüğü halde yok sayarak, gerçeği değiştirerek, çarpıtarak, ne olması gerektiğine dair sahip olduğunuz ön yargılara uydurmaya çalışarak, başka gezegenlerde hayat var mı diye sorduğun soruya bak. Tabii ki diye yanıt verdim. Tabii ki, kanıtlar öylesine ortada ki, böylesine bir çıplak gerçeği görmezden geliyor ve bu soruyu soruyorsunuz. Gözünüzün içine sokulan gerçeği görüyor ama yatsıyorsunuz. Yatsıma sizin savunma mekanizmanız. Bu yatsımanın en sinsi olanı kendini yatsımadır. Ozon tabakasını deldiğiniz, ormanlara tecavüz ettiğiniz, çocuklarınıza korkunç kötü davrandığınız gerçeklerini yatsımanız size yetmiyor. Etrafınızda gördüklerinizi yatsımakla yetinmiyorsunuz. İçinizdeki gerçekleri yatsıyana dek durdurak bilmiyorsunuz. İçinizdeki iyiliği ve sevecenliği görüyor ama yatsıyorsunuz. İçinizdeki bilgeliği görüyor ama yatsıyorsunuz. İçinizdeki sınırsız potansiyeli görüyor ama yatsıyorsunuz. İçinizdeki Tanrı'yı hissediyor ama yatsıyorsunuz. Sizinle olduğumu, siz olduğumu yatsıyor ve bu yatsımayla içinizde olma hakkını bana tanımıyorsunuz. Ben seni inkar etmiyorum. Tanrı olduğunu söyleyebiliyor musun? Bunu söyleyemem. Gördün mü? Horozlar ötene kadar beni 3 kez inkar edeceksin. Düşüncelerinle beni yatsıyacaksın. Sözlerinle beni yatsıyacaksın. Davranışlarınla beni yatsıyacaksın. Yüreğinde seninle bir olduğumu bileceksin ama yine de beni inkar edeceksin. Bazılarınız benim var olduğumu söylüyor ama sizden uzakta, çok uzakta. Benden ne kadar uzakta olduğunuzu sanıyorsanız kendi gerçeğinizden de o kadar uzaktasınız. Ama neden, neden, neden gördüğümüz şeye bile inanmıyoruz? Çünkü illüzyonun içinde kaybolmuş durumdasınız. İllüzyonu aşamıyorsunuz. İllüzyonu sürdürmek için de aşmamalısınız. Bu da yüce ikilem. Ben olma arayışınızı sürdürmek için beni yatsımak zorundasınız. Ama zaten olduğunuz beni olamazsınız. Bu yüzden yatsımak önemli bir araç. Ta ki önemi olmayana kadar. Usta yatsıma mekanizmasının illüzyonu sürdürmek için olduğunu bilir. Kabul etmek ise illüzyonu sona erdirmeyi seçenler içindir. Kabul etmek, ifade etmek ve uygulamak. Tanrı'ya giden 3 basamaktır. Gerçekten kim ve ne olduğunu kabul et. Tüm dünyaya bu gerçeği söyle ve hayatın her alanında bu gerçeğe göre yaşa. Ama bu uygulamanın hemen peşinden en büyük mücadeleniz gelecektir. Kendinizi yatsımaya son verdiğiniz an başkaları sizi yatsıyacaktır. Tanrı ile bir olduğunuzu söylediğiniz an başkaları şeytanla işbirliği yaptığınızı söyleyecektir. En yüksek gerçeğinizi ifade ettiğiniz an, başkaları sizin kafir olduğunuzu, kendinizi Tanrı'ya eş koştuğunuz için dine küfür ettiğinizi söyleyecektir. Tüm ustalarda olduğu gibi ustalığınızı gösterdikçe hem tapılacak hem şeytan ilan edileceksiniz. Hem övülecek hem yerileceksiniz. Hem onurlandırılacak hem de çarmıha gerileceksiniz. Sizin için döngü tamamlanmış olsa da hala illüzyon içinde yaşayanlar sizi nereye oturtacaklarını bilemeyeceklerdir. Ama hala bana ne olacağını anlamıyorum. Kafam karmakarışık oldu. Tekrar tekrar illüzyonun, oyunun devam etmesi gerektiğini vurguluyorsun. Bunun da oyunun sona ermesi için gerekli olduğunu söylüyorsun. Oyunu sona erdirmek için oyunu sürdürmenin gerekliliği. İşte bunu anlayamıyorum. Evet, bunu söylüyorum. Oyun sürüyor. Birkaçınızın illüzyonu sona erdirmesiyle oyun bitmiyor. Ne sizin için ne de diğer oyuncular için. Oyun herkes bir olana kadar sona ermeyecektir. Hatta o zaman da bitmeyecektir. Parçaların tümü bütüne döndüğü an haz öylesine yoğun olacaktır ki bu hazla, bu mutlulukla yeniden patlayarak parçalara ayrılacaksınız. Ve döngü yeni baştan başlayacaktır. Peki ustalığa erişen bütünün parçasına ne olacak? Usta sadece kendi döngüsünün tamamlandığını bilir. Sadece kendi illüzyonunun sona erdiğini bilir. Usta master planı görür. Kendi illüzyonu sona erse bile oyunun devam ettiğini bilir. Usta ayrıca şimdi oynayacağı oyundaki rolü de görür. Ustanın rolü bazılarının da usta olmasına rehberlik etmektedir. Ve usta yeni bir yolla, yeni araçlarla oyuna devam eder. İllüzyonu görebildiği için her şeye illüzyonun dışından bakar. Zaman zaman amacına uygun olarak ustalığını sergilediğinde başkaları tarafından tanrı, tanrıça olarak görülür. Tüm insanlık ırkının üyeleri bütün olarak ustalığa ulaştığınızda uzay zaman içinde kolaylıkla hareket edebileceksiniz. Anlayışınız ölçüsünde fizik yasalarını kullanmakta ustalaşacaksınız. Böylece diğer ırkların ve uygarlıkların da ustalaşmasına yardım edebileceksiniz. Tıpkı diğer ırkların ve uygarlıkların şimdi bize yardım etmeye çalıştıkları gibi. Aynen, kesinlikle. Ve evrendeki tüm yaşam formları ustalığa eriştiğinde ya da benim tüm parçalarım birliği yeniden bildiğinde döngünün bu bölümü sona erecektir. Ama döngünün kendisi asla sona ermeyecektir. Çünkü döngünün bu bölümünün sona ermesi döngünün kendisidir. Bravo, anladın. Evet, başka gezegenlerde de hayat var. Evet, bazıları sizden çok daha gelişkin. Ne şekilde? Bu soruya gerçek bir yanıt vermedin. Evet, verdim. Her açıdan gelişkin olduklarını söyledim. Teknolojik, politik, ruhsal, fiziksel, psikolojik. Evet, ama bana bazı örnekler ver. Bu söylediklerin öylesine geniş kapsamlı ki benim için bir anlam ifade etmiyor. Biliyor musun, senin gerçeğini seviyorum. Tanrı'nın gözlerine bakarak onun söylediklerinin anlamsız olduğunu söylemek herkesin harcı değil. Peki başka gezegenlerdeki hayatın dünyadaki yaşamdan nasıl daha gelişkin olduklarının örneğini verecek misin? Teknolojik olarak çoğu uygarlık sizden çok ileride. Sizden daha geride olanlar da var ama onların sayısı çok az. Örnek ver. Pekala, hava. Havayı kontrol etmeyi bilmiyorsunuz. Meteorolojilerinizde doğru tahmin bile yapamıyorsunuz. Bu yüzden hava şartlarının esiri oluyorsunuz. Çoğu gezegende yaşayan varlıklar havasını kontrol etmeyi başarmış durumda. Bunu nasıl yapabiliyorlar? Bir gezegenin ısısının güneşe uzaklığına ve atmosferine bağlı olduğunu sanıyordum. Bu veriler parametreleri oluşturuyor. Bu parametreler içinde çok şey yapılabilir. Nasıl? Ne yolla? Çevreyi kontrol ederek. Atmosferdeki bazı koşulları yaratarak ya da yaratmayarak. Sadece güneşle olan ilişkiniz değil, kendinizle güneş arasına ne koyduğunuz önemlidir. Siz atmosferinize en tehlikeli şeyi koydunuz ve çok önemli bazı şeyleri çıkardınız. Ama bunu yatsıyorsunuz. Hatta aranızdaki bilgili ve bilinçli insanlar verdiğiniz zararı hiç şüpheye yer kalmayacak şekilde size kanıtladıkları halde hala kabul etmek istemiyorsunuz. Üstelik o insanları çılgınca varsayımlarda bulunmakla, abartmakla suçluyor, kendinizin daha iyi bildiğini düşünüyorsunuz. Bu bilge insanların baltayı taşa vurduklarını, haklı çıkmak istediklerini ve kendi çıkarlarını korumak istediklerini söylüyorsunuz. Oysa baltayı taşa vuran sizsiniz, haklı çıkmaya çalışan sizsiniz. kendi çıkarlarını korumaya çalışan sizsiniz. Sadece kendi çıkarlarınızla ilgileniyorsunuz. Ne kadar bilimsel, ne kadar görünür, ne kadar acil olursa olsun her kanıt kendi çıkarınıza ters düştüğünde onu reddediyorsunuz. Bu oldukça ağır bir itham. Doğru olduğundan pek emin değilim. Öyle mi? Şimdi de Tanrı'ya yalancı mı diyorsun? Tam öyle demek istemedim. Atmosferinizde florokarbonla zehirlenmeyi durdurmaya karar vermek için ülkelerin ne kadar uzun zamandır tartıştığını biliyor musunuz? Neden bu kadar uzun sürdüğünü sanıyorsun? Ben sana söyleyeyim. Bu kadar uzun sürdü çünkü atmosferi zehirlemeye son vermek birçok büyük şirketin para kaybına yol açacaktı. Bu kadar uzun sürdü çünkü çoğu insan bir takım kolaylıklardan rahatından vazgeçemiyordu. Bu kadar uzun sürdü çünkü yıllarca bireyler ve ülkeler çıkarlarının aynı kalması için, değişiklik yapmak istemedikleri için gerçeği görmezden gelmek işlerine geldi. Ne zamanki cilt kanseri oranı alarm verici boyutta arttı, atmosferin ısısı arttığı için kutuplardaki buzlar erimeye başladı, okyanuslar ısınmaya, göller ve nehirler taşmaya başladı, o zaman dikkatinizi bu konuya vermeye başladınız. Ne zamanki kendi çıkarlarınız tehlikeye girdi, ancak o zaman bilinçli insanların size yıllardır söylediği şeylerin doğru olduğunu görmeye başladınız. Kendi çıkarlarımızı korumanın yanlışı nerede? Birinci kitapta kendi çıkarlarımızı korumanın başlangıç noktası olduğunu söylemiştin. Evet söyledim ama başka gezegenlerdeki uygar toplumların öz çıkar tanımlaması sizin gezegeninizdeki öz çıkar anlayışından çok daha geniş kapsamlı. Aydınlanmış toplumlar birine zarar veren şeyin çoğuna zarar verdiğini biliyor. Azınlığa yararlı olan şeyin çoğunluğa da yararı yoksa en sonunda hiç kimseye yarar sağlamayacağını biliyor. Sizin gezegeninizde ise tam tersi uygulanıyor. Çünkü öz çıkar tanımınız çok sınırlı. Bireysel varlığınızın çıkarlarıyla sınırlı. Bu sınırları sevdikleriniz için bile zar zor aşıyorsunuz. Ya da sizin çıkarlarınıza hizmet edeceğini düşündüğünüz kimseler için onların çıkarlarına da hizmet ediyormuş gibi görünüyorsunuz. Birinci kitapta tüm ilişkilerinizde en yüksek çıkarınıza göre davranmanızı söylemiştim. En yüksek çıkarınızı görebildiğinizde bunun başkaları için de en yüksek çıkar olduğunu görebileceğinizi söylemiştim. Çünkü siz ve diğerleri birsiniz ve siz henüz bu bilinç boyutuna erişemediniz. Gelişkin teknolojilerle ilgili bilgiler almak istiyorsunuz. Size şunu söyleyeyim. Gelişkin düşünce olmaksızın gelişkin teknolojileri yararlı biçimde kullanamazsınız. Gelişkin düşüncenin birlikte olmadığı gelişkin teknoloji uygarlığı geliştirmez, yok eder. Bunun deneyimini daha önce gezegeninizde yaşadınız ve yine yaşayacaksınız. Ne demek istiyorsun? Neden bahsediyorsun? Bir zamanlar gezegeninizde şimdikinden çok daha gelişkin bir uygarlık vardı. Gezegeniniz şimdi tırmanmaya çalıştığınız seviyenin çok üzerine ulaşmıştı. Ve bu uygarlık kendisini yok etti. Sadece kendisini yok etmekle kalmadı, her şeyi de neredeyse yok ediyordu. Çünkü geliştirdiği teknolojilerle nasıl baş edeceğini bilemez hale gelmişti. Teknolojik gelişmeler ruhsal, spiritüel gelişimlerinin çok ötesindeydi. Uygarlık teknolojiyi tanrıya dönüştürmüştü. İnsanlar teknolojiye tapıyordu. Teknolojinin yarattıkları ve getirdiklerinin esiri olmuşlardı ve bu felaketleri oldu. Dünyalarını sona erdirdiler. Tüm bunlar burada, dünyada mı oldu? Evet. Atlantis'ten mi bahsediyorsun? Bazılarınız Atlantis diyor. Ya Lemuria, Mu uygarlığı? Lemuria da mitolojinizin bir parçası. Öyleyse doğru. Oldukça yükseklere çıktık. Ötesine, daha ötesine. Ve kendimizi yok ettik. Neden şaşırdın ki? Şimdi de aynı şeyi yapıyorsunuz. Biliyorum, peki nasıl bu gidişatı durdurabileceğiz? Güneş Işığının Son Saatleri adlı kitabı oku. Bu kitapta yazdırdıklarımı yeniden yazdırmak istiyorum. İnsanlığın bu gezegende yaptıkları hiç de akıllıca değil. Diyalogumuz boyunca türümüzü ilkel olarak tanımladın. Bu tanımı ilk yaptığından beri ilkel olmayan bir toplumda yaşamanın nasıl bir şey olacağını merak ediyorum. Evrende böyle uygarlıkların çok olduğunu söylüyorsun. Evet. Kaç tane? Çok. Onlarca, yüzlerce, binlerce. Binlerce mi? Binlerce gelişkin toplum mu var? Evet, sizden daha ilkel uygarlıklar da var. İlkel ya da gelişkin bir uygarlık olmanın başka göstergeleri neler? En yüksek anlayışlarını uygulama boyutları. Bu sizin inandıklarınızdan çok daha farklı. Siz ilkel ya da gelişkin toplum kavramlarını anlayışın gelişkin olmasıyla değerlendiriyorsunuz. Yüksek anlayış uygulanmadıkça neye yarar? Bu hiçbir şeye yaramadığı gibi tehlikeli de oluyor. İlkel toplumun bir göstergesi de gerilemeye, ilerleme adını vermesidir. Regresyon, progres. Dünyanızda şefkat 70 yıl öncesinde bugünkünden fazlaydı. Bazıları bunu duymaktan rahatsız olacaktır. Yargılamayan bir tanrısın ama bazıları yargılandıklarını hissedecektir. Bunları daha önce defalarca anlattık. Seattle'a gitmek isteyip de San Jose'ye doğru yola çıktığında yol tarifi sorduğun kişi yanlış yolda olduğunu söylediğinde bu yargılamak mı oluyor? Bize ilkel demen bir yol göstermek değil ki. İlkel sözcüğü aşağılayıcı bir sözcük. Öyle mi? Ama ilkel sanata hayranlık duyduğunuzu, ilkel müzikten zevk aldığınızı söylüyorsunuz. İlkel sözcüğü bir tanımlamadır. Bir şeyin gelişiminin ilk basamaklarında olduğu. Burada doğru yanlış yok. Bu anlamları yükleyen sizsiniz. Sizi ilkel olduğunuz için yanlış kılmadım. Kültürünüzü ilkel olarak tanımlamadım. Eğer ilkellikle ilgili bir yargınız varsa bu söz size yanlış gelir. Benim böyle bir yargım yok, sadece olanı değerlendiriyorum. Sizi seviyorum, size baktığımda sadece güzelliği ve harikuladeliği görüyorum. Tıpkı ilkel sanat gibi. Aynen öyle, melodinizi duyuyor ve heyecanlanıyorum. İlkel müzik gibi. Şimdi anlıyorsun, türünüzün enerjisini hissediyorum. İlkel, vahşi cinsellikle yaşayan kadın ve erkek enerjisi gibi uyarılıyorum. Beni hayal kırıklığına uğratmıyorsunuz. Beni rahatsız etmiyorsunuz. Benim midemi bulandırmıyorsunuz. Beni uyarıyorsunuz. Sizi bekleyen yeni deneyimlerle, yeni olanaklarla uyarılıyorum. Sizinle yeni serüvenlere açılmanın heyecanını yaşıyorum. Siz insan gelişiminin doruk noktasında olduğunuzu sanıyorsunuz. Ben size yeni başladığınızı söylüyorum. Harikuladeliğinizi deneyimlemeye yeni başladınız. En büyük düşünceleriniz henüz ifade bulmadı. En büyük vizyonunuz henüz yaşanmadı. Bekleyin, bakın, dikkat edin. Çiçeğinizin kokusunun güzelliği tüm havaya yayılacak. Tanrıların bahçesindeki yerinizi bulacaksınız. 17. İşte bunu işitmek istiyorum, ilham verilmek istiyorum, aşağılanmak değil. Asla kendinizi aşağılanmış olarak düşünmeden aşağılanmazsınız. Hiç kimse kendisini aşağılamadığı sürece aşağılanmaz. Birçok kişi yargılamayan bir tanrıyı kabul edemiyor. Karar verin artık. Önce sizi yargıladığımı söylüyorsunuz, sonra da yargılamadığım için kızıyorsunuz. Biliyorum, biliyorum, çok karışıklık yaşıyoruz. Senin yargılamalarını istemiyorum ama istiyoruz. Sizi asla cezalandırmayacağım dediğinde inanmıyor, hatta kızıyoruz. Sen bizi yargılayıp cezalandırmayacaksan kim cezalandıracak? Kim doğru yolda yürümemizi sağlayacak? Cennette adalet yoksa dünyadaki adaletsizliklerin cezasını kim çekecek? Niye adaletsizliği düzeltmek için cennete güveniyorsunuz? Yağmur, adaletli ya da adaletsiz herkesin üzerine yağmıyor mu? Peki Tanrı intikam bendedir diyor sözü ne demek? Bu sözü siz uydurdunuz. Biriniz bu sözü uydurdu, diğerlerini de inandırdı. Adalet bir şekilde davranmanızın sonucunda deneyimlediğiniz şey değildir. Adalet davranışınızın kendisidir. Adalet bir davranıştır, davranışın cezası değildir.